Ayrım 7 sayfa 101. İnsanın hayatını değiştiren resimler vardır. Hayalimde İstanbul'daki evin bahçe duvarının üzerinde bunca yıl sonra yeniden ayaklarımı sallayıp uzaklara ve çocukluğuma bakarken hayatımızı biz farkında bile olmadan belirleyen inanılmaz rastlantılar zincirine düşünüyorum. Bugüne kadar nasıl olup da hayatımızdaki rastlantılar zincirini değiştirebileceğimiz bir oyun bulup çıkaramadıklarına şaşırıyorum. O gün oradan geçmeseydim, o akşam oraya gitmeseydim, ya o telefon çaldığı an dışarı çıkmış olsaydım dediğimiz anlar. Eğer öyle bir oyun olsaydı herkes kendi kaderini yeniden tasarlayabilirdi. Eski Türk filmlerinde güçlü bir dış sesin ve kader ağlarını örüyordu dediği şey belki de bu. Benim de hayatımı belirleyen hiç kuşkusuz 17 yaşımın yazıydı. Firuz Bey'in yazıhanesine gidip gelmeye başladıktan yalnızca birkaç gün sonraydı. O yukarıda evde olduğunda bir şey istediği zaman aşağıdaki paralel telefonu çaldırırdı. Telefon çaldı ve Turhan Bey açtı. Ünlü bir şairin birkaç gün önce getirdiği dosyayı istiyordu. Karışık kağıtların arasından istediği şeyi buldum. Dosyayı alıp yukarı çıktım. Kapıyı Firuz Bey açtı. Küçük holden geçip salona girdik. Ne güzel bir yaz öğleden sonrasıydı. Küçük terasa açılan kapılardaki tül perdeler uçuşuyor, güneş denizin üzerinde inanılmaz pırıltılar yaratıyor. Uzaklarda birkaç balıkçı kayığı tembel tembel sallanıyordu. Ev çok eskimişti. Tavanda kim bilir ne zamandan kalma çiçek desenleri solmuş. Boyalar ahşabın üzerinde yer yer kabarmıştı. Ama yine de o güne kadar gördüğüm en güzel evdi. Garip bir büyüsü var gibi gelmişti bana. Sakin, sessiz, huzur içinde. "Gel gel otur şöyle," dedi Firuz Bey. Ve bana büyükçe bal rengi koltuğu gösterdi. Oturdum. Oradan buradan alınmış hediyelikler, anmalıklar, küçük sevimli biblolar, kitaplar, bütün duvarlarda irili ufaklı tablolar, desenler, her biri belli ki özel bir değeri olan ahşap heykeller, masklar salonu dolduruyordu. Yazlık evlerin çocuksu uçarılığı, rahatlığı vardı içeride. Serin, loş, umursamaz bir evdi. Ne romanlardaki perili köşklere, ne birden karanlık dehlizlerin açılacağı eski evlere, ne de tekerlekli sandalyede ayakları tutmayan bir genç kızla yaşlı huysuz teyzenin yaşadığı bir eve benziyordu. Burası içine girdiğiniz an nedensiz bir biçimde kendinizi oraya aitmiş gibi hissettiğiniz evlerdendi. Denizin kokusu, bahçeden gelen ıslak çimen kokusu, evin içindeki tütün ve puro kokusu, büyük vazolara konulmuş renkli güllerin kokusu. Bu birbirine karışmış kokulardan oluşan bir evdi. Firuz Bey dosyadaki şiirleri okurken ben de oturdum ve bekledim. Sonra bir şey oldu. Ahşap merdivenlerden gelen sesle o tarafa döndüm ve onu ilk kez o zaman gördüm. Uzun saçları ıslaktı, dizlerine kadar gelen, beyaz pembe çiçekle sırtını zayıf omuzlarını açıkta bırakan, askılı bir elbise vardı üstünde. İncecik uçuşan bir elbise. Ayakları çıplaktı, ahşap merdivenler gıcırdıyordu ama öylesine zarifti ki uçarak iniyormuş gibi geldi bana. Aslında kısa boyluydu ama yürüyüşünden mi, inceliğinden mi bilmem uzun görünüyordu. Firuz Bey gözlüklerinin üstünden ona baktı ve "Emel kızım gel, bak seni Murat'la tanıştırayım," dedi. Gelip tam karşımda durdu ve gözlerimin içine bakarak "Merhaba," dedi. Ayağa kalktım, elimi uzattım ve o elimi sıkarken gülümsedim. "Merhaba," dedim. Elini bırakamadım. Bir daha asla unutmayacağım gülümseyişini ilk o zaman gördüm. Onun gülüşü insanın yüreğinde yer eden ve bir başkasında asla bulunmayacak özel şifresi gibi belleğe yerleşen bir şeydi. Bir gülüşü tanımlamak imkansızdır. Çünkü o yemyeşil gözlerden size gelen, sürekliliği olmayan, yalnızca o insana özgü ama aynı anda doğrudan sizinle bağlantılı bir şeydir ve çocukluğun kokusu gibi anlatılması ancak sizin de benzer anılarınız varsa bir çağrışıma yol açabilir. Onun odaya girmesiyle birlikte karnımda garip bir kasılma hissettim ve korkmaya başladım. Tam da bu anda yine o ataklardan birinin gelmesinden korktum ama neyse ki öyle olmadı. Bir an için gözlerimi kapatıp yeniden açtım ve her şey bana farklı görünmeye başladı. Her yer çiçeklerle doluydu, rengarenk bahar çiçekleriyle. Duvarlar farklı renkler ve çizgilerle boyanmıştı. Yerde kabartma desenleri garip bir halı vardı. Sanki üzerinde yürürken ayda yürür gibi hissediyordunuz. Tavan çok yüksekti. Sanki ve tavanda bile renkli resimler vardı. Meyveler, çiçekler, melek figürleri. Öylesine garip bir renk cümbüşü içindeydim ki dışarıdan gelen ışığın bunları birbirine karıştırmasıyla inanılmaz bir büyü çevreliyordu beni. Bir şarkı çalıyordu sanki ama gerçekte emin değildim bundan. Bu şarkıyı hiç duymadığım halde nasıl olup da o anda kafamın içinde çaldığını anlamıyordum. Elbette durup dururken şu an burada müzik çalıyor mu diye onlara soramazdım. Çünkü o an gördüklerimin, duyduklarımın gerçek olup olmadığını artık bilemiyordum. Dışarıya terasa asılmış metal ve bambu çubuklar rüzgarda sallanarak garip bir müzik yaratıyor. Kafamdaki şarkıyla bu uzaklardan gelir gibi birbirine karışan sesler birleşiyordu. Hani bazen gördüğünüz olağanüstü bir rüyayı birilerine anlatmaya çalışırsınız ve ne yaparsanız yapın bir türlü anlatamazsınız ya, tıpkı öyle bir şeydi. Emel, incecik minik kuşlarla süslenmiş porselen fincanlarında çaylarımızı getirip koyarken ellerinin zarifliğine baktım. Eteklerinde tüllerle birlikte uçuşmasına, derin yeşil çocuksu gözlerine. Doğrusunu söylemem gerekirse aslında o sabah orada neler olduğunu bilmiyorum. Olacak şey değil, biliyorum ama sanki zamanın içinde özel bir geçit açıldı ve bir an için bile olsa beni iki dünya arasında böylesine gerçek bir rüyaya çekti. Bu bir tanışma anıydı ama ben sanki onu zaten çok eskiden, bilinmez bir zamandan tanıyordum. Sanki burada bu sabah karşılaşmamız aklımda olan bir şeymiş gibi. Hayır, sanki bu karşılaşma belleğimde zamanın içinde bir başka hayatta, belirsiz bir anda daha önce yaşanmış gibi. O sabah bütün ayrıntılarıyla aklımda. Sanki dün yaşanmış gibi. Yıllar içinde hep yeniden hatırladığım, yeniden her keresinde şaşırdığım için mi, yoksa insan hayatında eşsiz olan sabahlar pek az olduğu için mi diye çok düşündüm ama cevabını bulamadım. Kim bilir, belki hiç farkında olmasak da hayatımızın dönüm noktaları bir yerlerden bize küçük işaretlerle bildiriyordu. Zayıflığı, kemikli omuzları, gülümseyişi, halıların üzerinde kayar gibi yürüyüşü, çıplak ayakları, boynundan sarkan renkli taşlarla dolu kolyelere, omuzunun altında kürek kemiğinin hemen yanındaki büyük beni, yavaş, yumuşak konuşması, inanılmaz güzellikteki gözleri, ıslak saçları, uzun parmakları. Sanki çevresini saran incecik gözle görünmez bir ışık onunla birlikte yürüyordu. Ve o ışığa uçuşan tüller, rengarenk çiçekler, o birbirine karışan kokular ve bitmeyen çığlıklarıyla martılar eşlik ediyordu. Onlar da o yaz sabahının neşesini mi paylaşıyorlardı, yoksa bu bir daha geri dönülmeyecek anın içindeki çocuğun haline mi gülüyorlardı bilmem. Sonraları bunu çok düşündüm. Hayır, yalnızca aptal bir çocuğun o güne dek gördüğü en olağanüstü kıza aşık olmasıyla açıklanabilecek bir şey değil bu. Sanki o evde onda bilmediğim esrarengiz bir geçmişin çağrısı vardı. Sanki ben onu gördüğüm an zaten çok uzun bir zamandır tanıyordum. Sanki bu ev benim ilk kez gördüğüm bir ev değildi. Sanki bir zamanlar burada yaşamıştım da yeni bir hayatta gizemli bir güç beni buraya getirip yeniden görmemi istemişti. Biliyorum, biliyorum, bütün bunları bana birisi anlatsa kendi kendime saçmalık der, içimden gülerim. Ama işte hayat güldüğünüz şeyleri başınıza getirip size gülüyor sonunda. Öyle işsiz bir gündü ki yalnızca gözlerinizi kısarak dünyaya bakmak bile sizi heyecanlandırmaya, mutlu etmeye, nedensiz bir biçimde varoluşunuzdan keyif duymaya ikna edebilirdi. İnsanın böyle durup bir hiçbir şey yapmadan etrafına bakıp her şeyi unutması mümkündü. Ben de öyle yaptım. Öylece durup baktım. Dalgın, martıların çığlıkları, kentin sesleri, köpekler, hepsi uzaklardan gelen geçmişin sesleri gibiydi. Sanki yapbozun eksik parçasını birisi yerine koyuvermişti. Kendimi hem neşeli ve çocuk hem de hüzünlü ve yaşlı hissediyordum. Defalarca başa dönüp yeniden izlemek isteyeceğiniz çok güzel bir filmin başlangıcı gibiydi. Eğer o yaz sabahına, o karşılaşma anına bir isim vermem gerekirse, olsa olsa mutluluk diyebilirim. Onu gördüm ve içimde bir şarkı çaldı. Onu gördüm ve aklıma ilk gelen şey çocukluğum oldu. Onu gördüm ve sanki içimdeki fırtına dindi. Onu gördüm ve bütün renkler parlamaya başladı. Gördüm ve daha önce bana bir şey anlatamayan şiirler bir anda anlam kazandı. Sanki kapı çalınıp çocukluk arkadaşınız yıllar sonra tekrar çıkagelmiş gibi. Unuttuğunuz bir anıyı bulmak gibi. Çok eskide kalmış, yıllar sonra yeniden duyduğunuz anda geçmiş bir zamanı size taşıyan bir şarkı gibi. Karmaşık dağ yollarında kaybolduktan sonra birdenbire bir dönemeçte denizle karşılaşmak gibi. Bazen bir duygu kendiliğinden gelip içinize yerleşir ve siz farkında olmasanız da vazgeçilmez, kurtulunmaz bir biçimde hayatınızın, bedeninizin parçası olur. Vicdan azabı gibi. Kimse içindeki o garip suçluluk duygusunu söküp atmayı başaramaz. Aşka vicdan azabına benzetmeme garip karşılamış olabilirsiniz ama biraz düşünürseniz bu ikisi arasında doğrudan bir bağ olduğunu anlarsınız. Onu gördüğüm andan sonra sanki bir rüya perisi gibi içime gelip yerleşmesi, benim bir parçam olması, ne yaparsam yapayım benimle kalması böyle bir şeydi işte. Benim elimde olan engelleyebileceğim, değiştirebileceğim, vazgeçebileceğim bir şey değildi. Onu gördüm ve yaz geldi. Çok sonraları bunu onu söyleyecektim ve bana yaz mı? Ben miydim o? Diye soracaktı gülerek. Öyleydi ve asıl tuhaf olan bundan sonra onu her gördüğümde hatta belki de her düşündüğümde hissedeceğim şey buydu. Ama o gün elbette bunların hiçbirinin farkında bile değildim. Yalnızca içimde anlamadığım garip bir çarpıntıyla bana sorulan her soruda yüzüm kızararak ne olduğunu kendim bile bilmesem de bir şeyler saklıyormuş gibi utanarak bana baktığında gözlerimi kaçırıp sonra başını çevirdiğinde gizlice ona bakarak öylece oturuyordum. Bir yandan sürekli saçlarıyla oynarken (parantez) parmağını bir tutam saça dolar çevirir durur. Bir yandan bizim konuşmalarımıza dinlemez gözü görünse de alaycı yüz ifadeleriyle kulak verirken o havai haliyle yanımızda değil sanki bambaşka bir yerde gibiydi. Kimi zaman göz göze gelmekten kaçınmaya çalışsam da ona bakmaktan kendimi alamadığım o an aslında her şey çoktan başlamıştı ama ben henüz neler olduğunun farkında bile değildim. Evet, ona rastladığım o an, o eşsiz yaz sabahı, yeniden çocukluğumla karşılaştım. Yıllardır beni uzak bir gökyüzünden çağıran o sesin sahibine en sonunda rastlamışım gibi garip bir duyguydu. Asla uyanmak istemeyeceğim bir rüya gibi. Bunca yıl sonra bile o kokuyu, o sabahın duygusunu, o esintiyi, o sabah tazeliğini hayatım boyunca olur olmaz zamanlarda, yerlerde neden hatırladığımı asla bilemeyeceğim. Belki de hiçbir nedeni yok. Belki de yalnızca bir rastlantının sizde uyandırdığı o anlamsız duygu beliriyor hayatı. Güneşin pırıl pırıl parladığı ve bahar esintisinin tülleri uçuşturduğu kısacık bir an. Belki de çok daha önemli, çok daha etkili sayısız şey silinip gidiyor da o kısacık an kalıyor. Anlayamadığınız, nedenini bulamadığınız, kaynağını bilemediğiniz ve başa çıkamadığınız o güçlü duygu. İşte Emel tıpkı o görüntü gibi belleğimde. Bir şeyle bir nedenle hatırlanan biri değil o. Kendiliğinden gelip içimde bir yerde yaşamaya başlayan, küçük tanımsız bir varlık gibi. Evet, içimde. Sanki onun içimde bilmediğim bir yerde bir odası var ve kendi kendine orada yaşıyor. Bu hep böyle oldu. İnsanın hayatında bazı anlar vardır ki sonradan kendisi bütün ayrıntılarıyla hatırlasa da anlatması imkansızdır. Çünkü o ayrıntılar aslında sözcüklere dökülmüş değildir. Yalnızca o an eşsiz bir görüntü bile gibi belleğe kazınmıştır. Renkleriyle, ışığıyla, kokusuyla geçmişin kaybolmuş hayatın içinden unutulmaz bir anı olarak kesilip alınmıştır. Beklenmedik bir anda istesek de istemesek de çıkar gelir, bizi bulur ve sanki hayatın hiç de sandığımız gibi sıkıcı, boş, anlamsız olmadığını göstermek ister. Hani bazen bir rüyadan uyanırsınız ve geri dönmek istersiniz. Dönemeyeceğinizi anladığınız zaman unutmamak için bütün ayrıntıları yeniden bir araya getirmeye çalışırsınız. Ama ne yaparsanız yapın o rüyayı bütünüyle yeniden canlandıramazsınız. Sanki tutmaya çalıştığınız bütün o görüntüler toza dönüşür, dağılır ve çaresizce yarım yamalak bir şeyler hatırlamakla yetinirsiniz. Görüntüler gerçek hayatta bir araya gelmesi, anlamsız bağlantılar, kokular, kokuşmalar, bakışlar hepsi çekip gider ama o sabahın duygusu sizinle kalır. Emel'le tanıştığımız o ilk sabah işte böyle eşsiz bir zaman parçası benim için. Dondurmak istediğim orada, başka hiçbir yerde değil orada kalmak, sonsuza dek o anı yaşamak istediğim kısacık ama benzersiz bir zaman parçası. Olup biten her şeye rağmen bugün bile insan hayatındaki o anlaşılmaz rastlantılardan birinin bizi nasıl olup da böylesine garip yerlere sürükleyebildiğini, belki artık anlayabileceğim bir yaşa gelmişken bile o anı hayatından çıkartıp atsaydık deseniz kesinlikle reddedeceğimi biliyorum. Her şeye rağmen. Evet, yaz. Bu semtte büyüyenler mevsimlerin arasındaki büyük farkı bilirler. Benim için yaz, yalnızca sıcakların başladığı, ışığın benzersiz oyunlarıyla gün boyu bizi şaşırttığı, denize girip eğlendiğimiz o havai günlerin dışında anlamlar taşıyordu. Eğer çocukluğunuzla ilgili anılarda yaz tatilinde tanıştığımız o küçük çocuğun sonbahar gelirken anne babasıyla birlikte evine döndüğü bir gün varsa, onun arabanın arka camında el sallarken giderek uzaklaştığı, küçülen bir resim halinde belleğinize kazındığı o anı, yüreğinizde o sonraki yaşamınızla hiçbir önemi olmasa da nedensiz bir hüzünle hatırlanan o anı unutmadıysanız eğer ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. İnsanın çocukluğunda mevsimler başkadır. Semtler, evler, insanlar, kokular, yollar, ağaçlar, renkler hep başkadır. Çocuklar büyüyeceklerine inanmaz. Her şeyin o an olduğu gibi sonsuza dek öylece kalacağını sanırlar ve her ne kadar anladıklarını düşünseler de büyüklerin karmaşık ve kurallarla dolu hayatlarını hiç anlamazlar. Tıpkı o küçük çocukla sonsuza dek oynamaya devam etmek isterken size hiç sorulmadan başka bir yere gitmek zorunda kaldığı zamanki gibi. Çocukluk inanılmazdır. Hayatın belki de en eşsiz dönemidir. Çünkü ne olursa olsun bütün o beklenmedik hayal kırıklıklarına, bazen çaresiz kaldığınız acı anlarına, korkularına rağmen her şey küçük bir saçmalıkla uğraşarak unutulur gider. Şairin söylediği gibi, bir azarlanmayla ölümünü düşünürken birkaç dakika sonra herhangi bir görüntü, bir ses, uzaklardan gelen tanımaya çalıştığınız bir koku bile sizi yeni bir dünyaya çeker. Bahçenin bir köşesinde bulduğunuz o aptal kertenkele bile size bütün dünyanın içinden çıkılmaz karmaşasından uzaklara, bilinmez bir maceraya götürür. Tıpkı bir roman gibi. Tıpkı romanlardaki gibi bütün çocukların sırları vardır. Utandıkları, büyüdükleri zaman hatırlamak istemedikleri günler. Günün birinde o sırları bilen bir başkasıyla, çocukluk arkadaşıyla karşılaşınca yeniden hatırlanan ya da zaman zaman sebepsiz yere aklınıza gelip sizi utandıran anlar. Kimi zaman şeytanca ama çoğu zaman masum. Hayatım boyunca kiminle tanışsam bir an gelir, onun çocukluğunu düşünürüm. Birine çok kızdığım zaman, nefret ettiğim zaman, sevdiğim zaman hep bunu düşünürüm. Bir kadına baktığım zaman aslında çok da uzak olmayan bir geçmişte annesinin eteğine tutunup azıcık arkasına saklanan küçük bir kız çocuğu gelir aklıma. O zaman kimseye kızamam. Evet, artık çocukluğumun semti benim hatırladığım günlerdeki gibi değil. Faytonların geçtiği o ilk yaz günleri çoktan yok olup gitti. Bir zamanlar bisikletle dolaştığımız boş sokaklarda şimdi arabalardan yürünmüyor. Uzaktan geçip giden büyük gemileri seyrettiğimiz sahilden kocaman bir yol geçti. Kayıkhanelerinde loş öğleden sonraların sessizliğiyle hatırladığım o güzel yalılar artık sıradan birer eve, pek çoğu yıkılıp beton apartmanlara dönüştü. Sokağın köşesindeki eski ahşap evler de yok artık. Ama hala köşeyi döndükten sonra denize doğru giderken soldaki çıkmaza girerseniz, çıkmazın sonundaki büyük görkemli köşkün yanı başında yaban otlarıyla, meyve ağaçlarıyla dolu bahçeye gizlenmiş derme çatma küçük evimizi görebilirsiniz. Mevsim ilk yazsa, ki bu semtte ilk yaz, kentten yazlıklarına gelenlerin hengamesiyle, faytonların neşeli çıngıraklarıyla başlardı ya da eski taş duvarlardan sarkan, artık ender görülen erguvanlarla. Semtin eski sakinleri açtığı zaman yola kadar sarkan dallarıyla, büyük manolya ağacıyla hatırlayabilir bizim evi. Ya da kışsa bütün büyük soba borusundan yükselen dumanıyla. Bugünlerde simitçilerin, dondurmacıların, mısırcıların, dilencilerin dolaştığı, çocukların koşturduğu, insanların bir baştan ötekine yürüyüp durduğu büyük caddenin yerinde eskiden bir kumsal olduğuna, oradan sakin sessiz sabahlarda denize girdiğimize, büyük deniz analarını kucaklayıp güneşe çıkardığımıza, deniz yıldızlarını kurutup sakladığımıza kim inanır şimdi? Yaz başlayınca insanlar akıl eder, Eylül başında okullar açılınca geri döner, yollar ıssızlaşır, hüzünlü bir şarkı gibi yapraklar dökülmeye başlar ve öylece yerde kalırdı. Derken yağmurlar başlar, deniz yemyeşil olur, sanki tanımasanız da herkes sizi bırakıp gitmiş gibi bir yalnızlık hissedersiniz. Artık sandıktan kazakların çıkma zamanıdır, herkes gider, siz kalırsınız. Öyleydi, herkes gider ve ben kalırdım. Onun için yaz, içinde bitmesini hiç istemediğim, eşsiz anlar ve aynı zamanda hiçbir şeyin, hiç kimsenin sonsuza dek benimle kalmayacağını anladığım ayrılıkların mevsimiydi. Ve belki de bu yüzden onu gördüğüm an içimde yükselen o mutluluk ve heyecan aynı anda tanıdık bir korkuya dönüşmüş ve ona yaz demiştim. Bazen bana öyle gelir ki insan içinden çıkamadığı bir duruma düştüğünde ve giderek ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir uçurumun dibine doğru gittiğini hissettiğinde bir şey oluyor ve hiç beklenmedik bir anda yeniden hayata dönüyorsunuz. Evet, amcamla çok derin, çok yakın bir bağım yoktu. Öyle fazla konuşmuşluğumuz bile yoktu. Şimdi dönüp o yıllara bakınca amcamın aslında beni hiç beklenmedik zoraki bir görev, davetsiz bir misafir olarak gördüğünü ve hayatı boyunca kendisini bana bakmakla yükümlü hissettiğini düşünüyorum. Ama o sorumluluklardan kaçan biriydi ve sanırım bu durum ona biraz ağır gelmişti. Kim bilir, belki kendine göre beni seviyordu ama ben de babamı gördüğü için ona hep keder veriyordum. Belki de eski kuşaktan pek çokları gibi gizli gizli sevdiğinden, sevgisini göstermeyi bilmediğinden böyleydi. Kaybolduğum o yılbaşı gecesi eve döndüğümde gözlerinde ilk kez farklı bir ifade görmüştüm. Kaygı, korku ve sevinç karışık. Bir keresinde okul birincisi olduğumda yanağımı okşayıp "Aferin sana" derken gözlerinin belli belirsiz dolduğunu hissetmiştim. Evet, onunla fazla yakın değildik ve öldüğü günlerde aslında ne çok ağlamıştım. ne de öyle fazla bir üzüntü belirtisi göstermiştim. Derin, anlatılması zor bir boşluk, uzaklarda bir hüzün kalmıştı sanki içimde. Ama başka bir şey olmuştu. Sanki birdenbire büyümüştüm. Evet, o yaz hayatım birdenbire değişti. Sanki biri beni bu evde, tüm bu dünyadan uzak kurulmuş bahçede, kitapların içindeki karmakarışık hayatlar ve onun tam tersi olarak birbirini tekrarlayan günlerle sürüp giden, kendi hayatımızla oyalanarak yıllarca o yaz için bekletilmiş ve tam da çocukluktan gençliğe geçtiğim bir anda bütün bu rastlantıları birdenbire üzerime yığmıştı. Amcamın ölümü, Firuz Bey'le karşılaşmamız ve Emel'in ortaya çıkması. Birdenbire hepsi üst üste gelmişti. Öylesine sıradan bir rüya bir anda bir karabasana dönüşmüş ve içimden kimsenin duymadığı çığlıklar atarken uzaktan gelen ve giderek büyüyen bir ışığa doğru koşmaya başlamıştım. O ışık büyüyen bir denize ve masmavi bir gökyüzüne dönüşmüş, ben de ufuk çizgisinden geçip kendimi bilinmeyen bir dünyada buluvermiştim. Elbette Firuz Bey'in teklifine evet demiştim. Zaten yaz geliyordu ve evde kitap okumak dışında pek fazla yapacak bir şeyim de yoktu. Dergi ayda bir, hatta bazen iki ayda bir yayınlanıyordu. İlk günlerde yazıları Turhan Bey'le birlikte okuyorduk ama kısa bir süre sonra bütün yazıları okuyup düzeltme görevi bana verildi. En küçük bir daktilo hatasının bile gözümden kaçmadığını görüp şaşırmışlardı. Bunun yanında en karmaşık, en çözülmez el yazılarını bile rahatlıkla okuyabiliyor, hangi kağıdın hangi daktiloda yazıldığını anlayabiliyordum. Ayrıca her ne kadar Turhan Bey'in kendisine göre bir düzeni olsa da binlerce sayfa kağıt, ülkenin her yerinden gönderilmiş şiirler, hikayeler, roman taslakları, yazılar ve karmakarışık bir haldeydi. Çoğu zaten geldikten bir süre sonra bir tarafta unutuluyor, birbirine karıştırıyor, arandığı zaman bir türlü bulunamıyordu. Firuz Bey'e yazarlardan, okurlardan gelen mektuplar kutuların içine öylesine tıkıştırılmıştı. Bu yazıhanede yıllar, kimi artık ölüp gitmiş, kimi uzaklara sürülmüş, kimi unutulmuş sayısız insanın anılarıyla, onların bütün hayatları boyunca bir biçimde önemsedikleri sözcükleri bir araya getirmeye çalıştıkları eserlerle, beyaz sarı yıpranmış, yırtılmış, kenarları kıvrılmış, kağıtlar üzerine kimsenin artık içinden çıkamayacağı gizemli bir arşive dönüşmüştü. Öğleden sonraları orada oturup iki yaşlı adamın arasında bütün bu karmaşayı düzenlemeye çalışırdım. Firuz Bey öğle yemeğine eve geçer, birkaç saat kestirir ve akşamüstü yeniden gelirdi. O arada Turhan Bey de ya masasında biraz uyuklar ya da yürüyüşe çıkardı. Yazık ki çoğu yazarın, şairin kötü bir özelliği vardı, yazdıklarına tarih atmıyorlardı. Kağıtlar çoğu kez üst üste yığıldığından birbirinden ayırmak, hangisinin kime ait olduğunu bulmak bile bulmaca çözmek gibi garip bir oyuna dönüşüyordu. Emel'in, benim bu harfler ve sözcüklerle oynadığım bulmacayı anlamaya çalışırkenki dikkatimi, hatta kimi kağıtları koklayarak ayırdığımı gördüğü zaman ne kadar şaşırdığını şimdi bile hatırlayabiliyorum. ''Sen bence biraz delisin'' demişti yüzüme bakıp ciddi ciddi. Sonra bir gün yazıhaneye uğradığında kimse görmeden cebime küçük bir kağıt parçası koyup gitti.